Rab İsa Mesih tekrar yeryüzüne gelip 1000 yıllık egemenliğini kurduğunda 1000 yıllık egemenlik tapınağı orada kurulacaktır. Bu yüzden Tanrı bunu bir tek ev olarak görerek bu evin görkemle dolacağı günün gelmekte olduğunu söyler. Mesih yeryüzüne döndüğünde Rabbin yüceliğinin ışığının onunla birlikte geleceğine inanıyorum. Matta'da şöyle okuyoruz. Matta 24. bölüm 30. ayet. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu ayet insanoğlunun gökteki belirtisinden söz eder. Tanrı'nın yüceliğinin, Rabbin yüceliğinin ışığının büyük sıkıntı tapınağı adını verdiğimiz tapınakta olacağına inanıyorum. Ama Rab orada yaşamaya geldiğinde bu kendisine karşı asilik içinde olan büyük sıkıntı tapınağı olmayacaktır. Orada Mesih karşıtının benzerliği bulunmayacaktır. Orada Mesih'in kendisi var olacaktır. Bütün ulusları sarsacağım. Günümüzde bizlerin geçtiği yüzyılda yaşadığımız sarsıntılardan daha fazlasının gerçekleşeceği bir gün olacağını düşünmemiz zor. Bu yüzyıla 1. Dünya Savaşı ile girdik. Bu dünyayı oldukça sarsan bir olaydı. Ve o zamandan beri de dünyayı sarsan olaylar gerçekleşiyor. Dünya çapında bir depresyon oldu. 2. Dünya Savaşı oldu. Ayrıca petrol krizleri ve enerji kıtlıkları bütün ulusları sarstı. Bugün dünyanın birçok yerinde savaşlar olmakta ve terör olayları yaşanmaktadır ama bütün bunlar gelecekte gerçekleşecek sarsıntıya kıyasla hiçbir şeydir. Bütün ulusların arzuladıkları gelecek. Başlangıçtan beri hatta ilk kilise ataları bütün ulusların arzuladıklarını Mesih olarak yorumladılar. Doğrusunu isterseniz bu beni daha genç bir vaiz olduğum günlerden beri rahatsız etti. Çünkü Mesih'in bütün ulusların arzuladığı kişi olduğuna inanamıyordum. Bütün ulusların arzusunu kurtarıcının Mesih olduğunun bilincinde olsunlar ya da olmasınlar, bütün ulusların kurtarıcı için özlemi olarak yorumlayanlar da var. Bu doğru olabilir ama geldiğinde kimi kabul edeceklerdir? Mesih karşıtını kabul ederler. Mesih karşıtı dünyanın Mesih'i, dünyanın kurtarıcısıdır ve onlar onu kabul edecekler. Ulusların Rab İsa Mesih için herhangi bir arzusu olduğunu düşünmüyorum. Ben bu parçanın anlamının eğer okumaya devam edersek açıklık kazanacağına inanıyorum. Şimdi 7 ve 8. ayetleri bir araya koyarak bakalım. Bütün ulusları sarsacağım. Değerli eşyalarını buraya getirecekler. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Gümüş de altın da benim diyor her şeye egemen Rab. Bütün ulusların arzusu nedir? Altın ve gümüş. Günümüzde birçok ulus altın standardını bırakmak zorunda kaldı. Bunu yaptıkları zaman bütün dünyanın ekonomik temeli de sarsıldı. Neden? Çünkü altın ve gümüş için hala büyük bir arzu duyulmaktadır. Süleyman'ın tapınağı bina edildiği zaman inşaatında 5 milyon dolarla 20 milyon dolar arası tutarı olan değerli metaller ve mücevherler kullanıldı. Oldukça değerliydiler. Krallar ve Tarihler kitaplarında tarihsel kayıtları okuduğumuzda sanki Süleyman kendi zamanının altın pazarını kendi elinde tutuyor gibiydi. Nebukadnezar Yeruşalim'i ele geçirdiğinde bütün o zenginlikleri de 2. Krallar 20. bölüm 12 ila 17. ayetlerdeki kayıtlara göre aldı. Babil krallarından elçilerin o sırada Hizkiye olan Yahuda kralına geldiğini ve Yahuda kralının ona bütün hazinelerini, Yeruşalim'in bütün zenginliğini gösterdiğini de hatırlarsınız. Bütün bunları bir kenara kaydettiler ve zamanı gelince Yeruşalim'i ele geçirip bütün o altınları Babil'e taşıdılar. Altının Babil ulusunun arzusu olduğu kesindi ve hala da dünya uluslarının arzusu altındır. Gümüş de altın da benim diyor Tanrı. Dünyadaki bütün gümüş ve altın Tanrı'ya aittir ve gelecekte Tanrı'nın evini süslemek için bol bol altın ve gümüş kullanılacaktır. Gelecekte milenyumdaki yani 1000 yıllık egemenlikteki tapınağın çok güzel bir bina olacağından kesinlikle eminim. Hagay 2. bölüm 9. ayette yeni tapınağın görkemi öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Yani tapınağın görkemi aslında bu evin daha sonraki görkemidir. Tanrı'nın bir dizi tapınağı bir tek ev olarak gördüğünü hatırlatmak isterim. Milenyumdaki tapınağın görkeminin eskisinden daha büyük olacağını söyler. Süleyman'ın tapınağından bile daha iyi olacak ve o sırada bina etmekte oldukları tapınaktan çok daha iyi olacağı da kesindir. Buraya esenlik vereceğim sözündeki buraya sözcüğü tapınaktan söz eder. Yine söz konusu olan bütün tapınaklardır. Buraya esenlik vereceğim. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Yeruşalim'e bugüne dek Birleşmiş Milletler'in ve Milletler Cemiyeti'nin başaramadığı barışı o getirecektir. Yani yeryüzüne barış gelecektir. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde ayakları Zeytinlik Dağı'na basacak ve o tapınak alanına girdiğinde yeryüzüne barış gelecektir. Çünkü o barışın elçisidir. O zaman dünyaya barış gelecektir. Önümüzdeki ayette sözünü ettiği esenlik bunun en sonunda gerçekleşmesidir. Ancak ilk gelişinde getirdiği esenliği de içeriyor olabilir. O zaman Tanrı'nın hoşnut kaldığı insanlara esenlik getirmişti. Elçi Paulus'un Romalılar 5. bölüm 1. ayette söylediği gibi. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Ayrıca günümüzde inanlı yüreği için var olan bütün anlayışı aşan esenliği de getirmiştir. İlk geldiğinde bu tür bir esenlikte geldi. Hala gelecekte olan bir günde dünya barışını dünyanın isteği ve gereksinim duyduğu türdeki barışı getirecektir. Bu yüzden ulusların arzuladıkları Mesih değildir. Bence doğru sözcük hazinedir. Bütün ulusların hazinesi olacaktır. Maddesel hazinelerden söz ederken gümüş de benim altında demiştir. Öyle görünüyor ki buradaki düşünce milenyumdaki tapınak bina edildiğinde getirilecek zengin hazinelerin Zerubbabel'in tapınağının görkemsizliğinin yeteri kadar acısını çıkartacak olduğudur. Tanrı Hagai'nin zamanındaki cesareti kırılmış inşaatçılara tapınaklarını Tanrı'nın nihai amacının bakış açısından görmeye teşvik etmektedir. Keşke sizler ve ben bugün içinde bulunduğumuz durumu da aynı şekilde görebilsek. Onlara sonsuzluğun ışığında, Tanrı'nın bizim için olan amacının ışığında bakmamız gerekir. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Haleluya! Şu anki durumlar tarafından yenilmeyelim ve onlar bizi azgın sular gibi boğmasın. Buna izin vermeyelim. Geçtiğimiz yılın sonunda istifa mektubunu sunan bir vaizi tanıyorum. İhtiyarlar kendisine neden istifa etmek istediğini sorduklarında, çünkü bütün sene küçük benden başka kimse Mesih'e iman etmedi dedi. Dostum, cesareti kırılmış olan o vaiz, o küçük vaiz büyüyüp birçok insanın özellikle hastane ve cezaevlerinde olan insanlara ne kadar yardımı dokunduğunu, iyi bir hizmetkar olacağını göremiyordu. Vaizin başarısızlık olarak gördüğü o yıl belki de hizmetinin en verimli yılıydı. Hepimizin olayları ve durumları, Tanrı'nın yaşamlarımız için olan planı ve amacının ışığında görmeye ihtiyacımız var. Hagai 2. bölüm 10. ayete geldiğimizde halkın yasaya başvurduğunu görürüz. 2. bölüm 10. ayette şöyle der. Darius'un krallığının 2. yılında 9. ayın 24. günü Rab, peygamber Hagai'ye seslendi. Tanrı'nın seslenerek Hagai'ye 4. mesajını ilettiğini görüyoruz. O sırada ne İsrail'de ne de Yahuda'da bir kral olmadığından, tarihlemenin diğer uluslardan bir yönetici olan Darius'a göre ayarlandığına dikkat edin. Tarih, İsa'dan önce 520 yılının 24 Aralık günüdür. Bundan önceki mesajı 7. ayda verilmiştir. Bu mesaj 9. ayda verilir. Hagai 2. bölüm 11, 12 ve 13. ayetlerde her şeye egemen Rab diyor ki, kâhinlere yasayla ilgili şu soruyu sor. Eğer biri giysinin kıvrımları arasında kutsanmış et taşır ve kıvrım ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka bir yiyeceğe değerse o yiyecek kutsal olur mu? Kâhinler hayır diye yanıtladılar. Hagai konuşmasını şöyle sürdürdü. Ölüye dokunduğu için kirli sayılan biri bu yiyeceklerden birine dokunursa o yiyecek kirlenmiş olur mu? Kâhinler evet kirlenmiş olur diye karşılık verdiler. İsa'dan önce 520 yılının 24 Aralık gününde Hagai rahiplere gidip kendilerine iki soru sordu. Bu sorular basitçe şu sorulardır. İlk olarak kutsal olan kutsal olmayan bir şeye değerse kutsal olmayanı kutsal kılar mı? Ve yanıtları hayırdı. İkinci olarak da kirli sayılan bir şey. Temiz ya da kutsal olan bir şeye değerse kirli şey onu kirli yapar mı? Yani kutsallığını bozar mıydı? Ve yanıtları da evetti. Bu iki soru önemlidir. Onun için biraz gerilere gitmemiz gerekir. İsrail'deki günlük hayatın Musa'nın yasası tarafından ele alınmayan pek çok yönü vardı. Bunlar günlük hayatlarında ortaya çıkan bazı zor durumlarla ilgiliydi ve yasada bunları yeterli bir biçimde ele alan kesin bir yanıt yoktu. O zaman belirli durumları yöneten kesin bir yasa yoktu. İsrail yasanın altında bunları nasıl ele alıyordu? Mesela Sayılar 27. bölümde Selofat'ın kızlarının mirası ile ilgili bir durum karşımıza çıkar. Musa'nın yasası bir adamın oğulları olmayıp da kızları olduğunda onların mirası hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Selofat'ın oğulları yoktu ama pek çok kızı vardı. Babaları öldüğünde kızlar Musa'ya gidip buraya bak, babamızın mirası ne olacak? Yasa mirası oğulların olacağını söylüyor ama babamızın oğlu yok. Sadece bizler varız dediler. Bu yüzden babamızın malını mülkünü bizim almamız gerekmiyor mu? Belki Musa bu kadın özgürlükleri hareketlerini pek gayretle desteklemiyordu. Bu yüzden konuyu Rab'be götürdü. Rab'bin kızların tarafını tutması oldukça ilginçtir. Rab, Selofat'ın kızları doğru söylüyor. Babalarının mirasını onlara vermelisin dedi. Böylece bu sorun çözümlenmişti. Tanrı yasanın altında adil davranması için yeterli bildirilerde bulundu. Yasanın ele almadığı pek çok konu ortaya çıktığında rahiplere başvurmalara gerekiyordu. Yasanın tekrarı 17. bölüm 8 ila 11. ayetler arası şöyle der. Eğer kentlerinizde adam öldürme, dava, saldırı konusunda yargılamada sizi aşan sorunlarla karşılaşırsanız Tanrınızın Rabbin seçeceği yere gidin. Sorunlarınızı Levili kahinlere ve o dönemde görevli yargıca götürüp soruşturun. Yargı kararını onlar size bildirecekler. Rabbin seçeceği yerden size bildirilen karara uymalı, size verilen öğüdü tutmaya dikkat etmelisiniz. Size öğretilen yasa ve verilen karar uyarınca davranın. Size bildirilenlerin dışına çıkmayın der. Yasanın ele almadığı belirli bir durum olduğunda halkın rahibe başvurması gerekiyordu ve rahip kararı verirdi. Ve rahibin kararı aynı durumlar için bir yasa oluşturacaktı. Tanrı'nın yöntemi buydu ve öyle görünüyor ki bizler de günümüzde aynı yöntemi kullanıyoruz. Bir defa ticari yasa hakkında bir kursa gittim ve öğretilenlerin çoğunu hatırlamadığım halde yazılı kanun olarak bilinen şeyle emsale dayanan hukuk arasındaki farkı hatırlıyorum. Yazılı kanun, kanunları yapan kişiler tarafından yazılır. Belirli bir kanun teklifi kanunları yapan kişilerin önüne gelip de kabul edildiğinde bu yazılı kanun haline gelmektedir. Bu yasa yazılır ve kanun olarak kabul edilir. O kadar çok yazılı kanun vardır ki kişinin bunların hepsini bilmesi neredeyse imkansız. Ayrıca emsallere dayanan bir de hukuk vardır ki örneğin bir dava mahkeme önüne getirilir. Her iki tarafın avukatları benzer bir durum için araştırma yaparlar. Yasa kitaplarında da bu durumu ele alan bir şey olmadığından daha önce görülmüş davalar arasından buna benzer bir davaya bakılırdı. Sonunda benzer bir dava bulunur ve sonuca gidilirdi. Bu tür kararlara bu şekilde varılır. Bu yüzden iki tür yasa olduğunu söylemek mümkün. Tanrı da İsrail için aynı şeyi sağlamıştır. Musa'nın yasasında büyük ilkeler verildiği halde Musa'nın yasası her durumu kapsamıyordu. Rahiplerin eski antlaşmayı bilmeleri gerekiyordu ve yasanın özel olarak ele almadığı bir durum olduğunda halkın konuyu bir karar için rahiplere götürmesi gerekirdi. Ve rahipler Musa'nın yasasını Tanrı sözünde bulunan büyük ilkelere göre yorumlarlardı. Hagay kitabının sürgünden sonraki bir dönemde geldiğini hatırlamalıyız. Tanrı'nın halkı Babil'de 70 yıl sürgünde kalmıştı. Ülkeye sadece küçük bir grup döndü ve bu insanların da cesareti kırılmıştı. Tanrı onlara cesaret vermek için 3 peygamber gönderdi ve Hagay çok pratik bir peygamber olduğundan Tanrı onu Musa'nın yasasında kesin olarak ele alınmayan 2 soruyu sorması için rahiplere yolladı. Sürgünden gelenler Yeruşalim'e ilk döndüklerinde inşa etme gayreti içinde olduklarını ama düşmanları dışarıda olarak Yeruşalim'in yıkıntıları içinde geçirdikleri 15 yıldan sonra tapınağı inşa etmek için hiçbir şey yapmadıklarını görüyoruz. Grup içindeki birlik duygusunu kaybetmişlerdi ve hallerinden de memnundular. Rabbin evini inşa etmenin zamanı değil diyorlardı ve bu yüzden de bina etmek için hiçbir şey yapmıyorlardı. Hagay işte bu durumu ele almaktadır. Halkı teşvik etti ve halk tapınağı inşa etmeye başladı ve sonra tapınağı görmüş olan eski insanlardan bazıları ağlayıp bu küçük tapınağın hiçbir değeri yok demeye başladılar. Ancak halk 3 ay çalışmıştı. Sonra içlerine çıkarcı bir ruh girdi ve bize çalışıp tapınağı inşa etmemizi ve eğer bunu yaparsak Tanrı'nın bizi bereketleyeceğini söylediniz. Biz itaat ettik ama Tanrı bizi bereketlemedi dediler. Tanrı'nın Hagay'ı rahiplere 2 soruyla yollaması işte bu bağlamdaydı. Aslında 2 yönü olan tek bir soruydu. Soru ise çok açık bir şekilde kutsallık bulaşıcı mıdır sorusuydu. Yanıtları da hayırdı. Kutsal olan kutsal olmayana diyerek onu kutsal kılamazdı. Kutsallık bulaşıcı değildir. Kutsal olmama peki bulaşıcı mıdır sorusunu sordu ve yanıtları evetti. Murdarlık değme yoluyla temiz olana bulaşırdı. Kutsal olanla kutsal olmayan yan yana geldiklerinde ikisi de kutsal değildir. Tıpta kızamık temasla geçen bir hastalıktır. Fiziksel alanda kirli su temiz suyu kirletir. Temiz su kirli suyu temizlemez. Ahlaksal alanda da insanın kötü yüreği iyi işler yapamaz. Dinsel alanda bir tören bir günahlıyı temizleyemez. Tanrı'nın bu ilkeyi İsrail'e uyarlaması için biraz ileri gidip Hagay 2. bölüm 17. ayete bakmamız gerekir. Hagay 2. bölüm 17. ayette ellerinizin bütün emeğini samyeliyle, küfle, doluyla cezalandırdım. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor der. Tanrı geri kalan o grup diyara döndüğünde kendisine dönmediklerini söyler. Törenleri yerine getiriyorlar, kurbanları sunuyorlar ve Tanrı'nın kendilerini bereketlemesini bekliyorlardı ama Tanrı onları bereketlememişti. Gördüğünüz gibi din haricen uygulanan bir merhem değildir. Dostum kutsal suyun içinde yüzebilirsiniz ama bu sizi kutsal yapmaz. bir ayine katılabilir, suda vaftiz olabilir ve suyun içinde boğulana kadar tutulabilirsiniz ama bu sizi yine Tanrı çocuğu yapmayacaktır. Bazen ayinlere çok fazla önem veriyoruz. Beni yanlış anlamayın, bence vaftiz çok önemli bir şeydir ama insanı kutsal kılmaz, insanın kalbini değiştirmez. Şimdi ikinci soruya yeniden bakalım. Eğer biri giysinin kıvrımları arasında kutsal kılınmış et taşır ve o kıvrım ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka bir yiyeceğe değerse o yiyecek kutsal olur mu? Rahipler hayır diye yanıtladılar. Bunu ele alan anahtar parça büyük bir olasılıkla Leviler 22. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerdir. Tanrı sözü oldukça kesin. Kirlilik bulaşıcıdır, kutsallıktan uzak olmak ise kişiden kişiye geçer. Kötü bir yürek iyi işler gerçekleştiremez. Acı bir kaynak tatlı su vermez. Üzümler dikenlerden toplanmaz. İncirler çalılarda yetişmez. Burada doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkartma temeline dayanan bir gönderme yolu görüyoruz. Hagay kitabında birinci yargı kutsallığın bulaşmadığıdır. İkinci yargı ise kutsal olmayanın bulaşıcı olduğudur. Bunlardan çıkartılan üçüncü yargı ise kutsal olanla kutsal olmayan birbirine değdiklerinde her ikisinin de kutsal olmadığıdır. Rab İsa Mesih incir ağacı zeytin verebilir mi sorusunu sordu. İnsan kalbinde nasıl düşünüyorsa kendisi de öyledir. Yaptığı bir şey ya da katıldığı bir tören onun yüreğini değiştiremez. Aslında kötü bir yürek iyi bir işi gerçekleştirdiğinde o iyi işte kirlenir. Bu törensel yasadır ama yaşamın her alanına da uygun olduğunu düşünüyorum. Yer çekimi kanunu gibi evrenseldir. Bir kimya laboratuvarına girelim. İki büyük şişeyi suyla dolduralım. Şişelerden birine iyi, berrak, temiz bir su koyalım. Diğerine de mümkün olabilecek en pis suyu koyalım. Temiz suyu pis suya dökmeye başlayalım. Pis suyun berraklaşması için ne kadar uzun zaman temiz su dökmemiz gerekecek? Pis suyun içine temiz su dökerek onu asla temizleyemem. Temiz suyun içine bir damla kirli siyah su koysam ne olur dersiniz? Temiz su da kirlenecektir. Maddesel dünyada bu böyledir. Tıp açısından baktığımızda kızamığı nasıl iyileştirebilirsiniz ya da kızamığa nasıl yakalanırsınız? Hasta bir çocuğu iyileştirmek için hasta olmayan bir çocuğu onun yanına getirip onunla temas ettirir misiniz? Bunu yapmanız kızamıklı çocuğu iyileştirir mi? Tabii ki iyileştirmeyecektir. Ne olur? İyi olan çocuk büyük bir olasılıkla kızamık olacaktır. Bu ilke ahlaksal alan içinde geçerli. İçki endüstrisi hayır kurumlarına para yardımı yapar. Ve at yarışlarından kazanılan paranın hayır kurumlarına verildiği bir gün vardır. Birçok rejisör kutsal kitapla ilgili öyküler üretmektedir ve onları alkışlamamız gerekir. Siz isterseniz alkışlayabilirsiniz ama ben bunu yapmayacağım. İçki endüstrisi hayır kurumlarına birkaç dolar vererek insan yaşamına yaptığı korkunç şeyi örtemeyecektir. Neden? Çünkü temiz bir şeyle temiz olmayan bir şey bir araya geldiğinde temiz olmayan her zaman temiz olanı kirletmektedir. Beni dinleyen delikanlı ve genç hanım, size şunu söyleyeyim ki yanlış kişilerle birlikte olup da temiz kalamazsınız. Kirli kalabalıkla haşır neşir olursanız bir gün o kirliliğin size de bulaşmış olduğunu görürsünüz. Çamurla oynarsanız hiç kuşkunuz olmasın ki kirleneceksiniz. Ve bu büyük ilkenin dinsel alanda geçerli olduğu da kesin. Dünyadaki dinlerin çoğu onların belirlemiş olduğu törenler ve ayinleri yerine getirir. Ve bunların Tanrı için kabul edilebilir olacağını söyler. Ancak Tanrı sözü ister vaftiz ister başka bir şey olsun bir töreni yerine getirerek ya da dışsal olan başka bir şeyi yaparak Tanrı'nın insan için koymuş olduğu şartları yerine getiremeyeceğiniz konusunda açıktır. İnsanın durumu üzücü. Yeremya'da şöyle okuruz. Yeremya 17. bölüm 9. ayet. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir? Bu ayet insan yüreğini çok iyi resmetmektedir. Tanrı'dan başka kimse insan yüreğinin ne kadar kötü olduğunu bilemez. Kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görseydik, kendi kendimize emin olun dayanamazdık. Gerçekten ne kadar kötü olduğumuzun farkında değiliz. Rab İsa Mesih bunu Matta 15. bölüm 18 ila 20. ayetlerde şu şekilde ortaya koyar. Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez. Gördüğünüz gibi ellerinizi yıkamış olmanız, bir ayin ya da bir tören yapmış olmanız sizi Tanrı'yla doğru bir noktaya getirmez. Birkaç yıl önce bir Mesih inanlısı bana şöyle söyledi. Yıllar boyunca kilisede ikiyüzlüydüm. Kutsal kitaba sarılmayan bir kilisenin üyesiydim. Törenlere katıldım ve her komitede hizmet ettim. Doğrusunu isterseniz sadece ismen Hristiyandım ama yüreğimde bir şey yoktu. Ve hafta içinde bir Hristiyanın yapmaması gereken şeyleri yapıyordum. Tipik bir ikiyüzlüydüm. Sonra bir gün günahlı olduğumu ve bir kurtarıcıya ihtiyacım olduğunu öğrendim. Hayatımı değiştiren şey de bu oldu dedi. İşte dostum, yüreğin değişmesi gerekmektedir derken bunu kastediyorum. Rab İsa'nın bu konudaki sözlerini dinleyin. Matta 7. bölüm 16 ila 20. ayetler. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız der. Yaşamsal konular yürekten çıkar. Yüreğin değişmesi gerekmektedir. Dünyanın tüm parfümleri insanın kalbini Tanrı ile doğru bir konuma getiremeyecektir. Törenler ve bütün bu tür şeylerle kendinizi Tanrı için kabul edilebilir kılmaya çalışmak, bir gübre yığınının temiz ve hoş kokulu olmasını sağlamak için üzerine kilolarca pahalı parfüm dökmek gibi olur. Dostum, bu bir işe yaramayacaktır. Elçi Petrus, büyücü Simon'a Elçilerin İşleri 8. bölüm 21. ayette senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir demişti. Tanrı temiz bir yürek istemektedir. Tanrı Efesliler 6. bölüm 6. ayette şöyle der. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İbraniler 10. bölüm 22. ayette ise şunu söylemektedir. Yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış olarak Tanrı'ya yaklaşalım. İnsanın kalbini temiz kılmak için yapabileceği bir şey var mı? Hayır. Bir kuru temizleme dükkanının camında gördüğüm bir levhaya benzer bu çaba. Adınızdan başka her şeyi temizleriz. İnanın bana, yüreğinizi yeryüzünde temizleyemeyeceksiniz. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yazarı şu soruyu soruyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 20. bölüm 9. ayette. Kim yüreğimi pak kıldım, günahımdan arındım diyebilir. Tanrı ise reçeteyi Yeşaya 1. bölüm 18. ayette şöyle veriyor. Rab diyor ki, gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akpak olacaksınız. Elleriniz kırmızı böceği gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. Elçi Petrus 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle yazmıştır. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma, boş yaşayışınızdan, altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Bir ilahi günahlarımı ne yıkayabilir sorusunu sorar. Aynı ilahi kendi sorusunu İsa'nın kanından başka hiçbir şey diye yanıtlamaktadır. Bu şimdiye kadar bildirilmiş en büyük ilkelerden birisidir.